Ayrım 18.
Ruhumdaki katı yürekli böcek büyüyor, gelişiyordu. Böyle sürüyle anım vardır kardeşim. Allah selamet versin onlara. Kavgalı ayrılmayı sevmezdim. Hiçbir zaman da sırrımızı açığa vurmadım. İlişki kurduğum kadını, kızı lekelemedim. Ama yeter artık. Seni buraya böyle saçma şeyleri anlatmak için çağırdığımı sanmadın ya. Hayır, sana çok ilginç bir şey anlatacağım. Ama utanmıyorum, hatta bundan zevk duyuyorum diye şaşma. Alyosha birden, ''Yüzüm kızardı diye böyle söylüyorsun.'' dedi. ''Sözlerin, yaptıkların kızartmadı yüzümü. Sen neysen ben de oyum da onun için kızardım.'' ''Sen mi? Amma da atıyorsun.'' ''Hayır, atmıyorum.'' Alyosha heyecanlanmıştı. Bu düşüncenin çoktandır içinde yer ettiği belliydi. ''İkimiz de aynı merdivendeyiz. Ben en alt basamaktayım, sense yukarıda, 13. basamakta falansın. Ben böyle düşünüyorum, hiç fark yok aramızda. İlk basamağa ayak basan insan nasıl olsa yukarıya da çıkacaktır. Yani hiç ayak basmamalı, öyle mi? Elinden gelirse atmamalı adımını bu merdivene. Senin elinden gelir mi Alyosha? Sanırım gelmez. Sus Alyosha, sus sevgili kardeşim, duygulandım, elini öpmek istiyorum. Şu Grushenka cadısı insan sarrafıdır. Bir gün seni yiyeceğini söylemişti bana bir konuşmamızda. Sustum, sustum. İğrenç şeylerden, hayvan pisliği dolu bu ortamdan, gene hayvan pisliği dolu, yani içinde her çeşit kötülük yığılı bir ortama, benim trajedime geçelim. İşin önemli yanı şu ki, gerçi moruğun masum kızları baştan çıkarmam üzerine söylediklerinin tümü yalandır ya, aslında böyle bir şeyler olmadı da değil. Bir kez de olsa oldu ama sonuca ulaşamadı. Olmayan şeyleri başıma kakıyor ya, bundan haberi yok. Hiç kimseye söz etmedim bundan. İlk olarak sana anlatacağım. Kuşkusuz Ivan'ı saymıyorum. Her şeyi biliyor o. Hem hanidir biliyor. Ama mezar gibidir Ivan. Mezar gibi mi? Evet. Alyosha büyük bir dikkatle dinliyordu. Taburda teğmendim. Ama bir sürgün gibi sürekli göz hapsindeydim sanki. Oysa kentte durumum pek iyiydi. Su gibi para harcıyordum, zengin olduğuma inanıyorlardı. Ben de inandırmıştım kendimi buna. Başka bir yanımdan da hoşlanmış olmalılar. Yaptıklarıma şaşmakla birlikte gerçekten severler beni. Artık iyice yaşlanmış olan bir yarbayım, daha ilk görüşte hoşlanmamıştı benden. Üstüme üstüme geliyordu. Bereket versin, güçlü, kuvvetli bir torpilim vardı. Kentte de seviliyordum da pek ezemiyordu beni. Aslında suç bendeydi. Gereken saygıyı bile bile göstermiyordum ona. Kibirli davranıyordum. Pek iyi kalpli, babacan bir insan olan bu inatçı ihtiyarın bir zamanlar iki karısı vardı, ikisi de ölmüştü. İlk karısı saf bir kadındı. Kendisi gibi saf bir kız evlat bırakmıştı ona. Ben oradayken 24 yaşlarındaydı bu kız. Ölen annesinin kız kardeşi olan teyzesiyle birlikte babasının yanında kalıyordu. Teyze ağzı var dili yok bir saf. Yarbayın kızı ise heyecanlı bir saftı. Bunları anımsayınca içimden iyi şeyler söylemek gelir. Tanıdıklarım bildiklerim arasında en iyi huylu kız budur dostum. Agafya'ydı adı, düşün bir kez. Agafya Ivanovna. Hem güzeldi de. Tam Rus güzeli, boylu boslu, balık etinde. Gerçi biraz kabaydı yüzü ama gözleri çok güzeldi. Kocaya varmıyordu, iki kere isteyen olmuştu, reddetmişti. Bunlar yüzünden neşesini kaybetmedi. Aramız iyiydi. Ama o anlamda değil, hayır hayır. Tertemiz, dostça bir yakınlığımız vardı. Aslında kadın kız kısmıyla temiz, günahsız ilişkilerim olmuştur çoğunlukla. Öyle açık saçık konuşurdum ki onunla, of, gülerdi. Kadınların çoğu açıklığı, içtenliği severler, bunu unutma hiç. Ama bir kızdı Agafya, bu da pek hoşuma gidiyordu. Dahası var, hanım kıza benzer hali yoktu pek. Teyzesiyle birlikte babasının evinde oturmasına karşın sığıntıydılar sanki. İnsanlardan sıkılır, kaçarlardı. Herkes seviyordu onu. Gereksinimleri vardı ona, tanınmış bir terziydi çünkü. İşinin ustasıydı, diktiği giysiler için para istemiyor, sevdiği kimselere dikiyordu. ama verilen armağanları da geri çevirmezdi. Yarbaya gelince yaman adamdı. Çevrenin en ileri gelenlerindendi. Bolluk içinde yaşıyor, kentli dostlarına evinde şölenler veriyor, danslı eğlenceler düzenliyordu. Tabura yeni geldiğimde, kentte herkes Yarbay'ın Moskova'daki soylular enstitülerinden birini, henüz bitiren güzeller güzeli kızının yakında kente onur vereceğinden söz ediyordu. Yarbay'ın bu ikinci kızı, ikinci karısından olan Katerina Ivanovna'dır işte. Rahmetli olan ikinci karısı ise tanınmış büyük bir general ailesinin kızıydı. Ama bu kadının Yarbay'a drahoma falan getirmediğini kesinlikle biliyorum. Önemli akrabaları vardı, hepsi o kadar. Para getireceğini sanmıştı Yarbay ama umutları boşa çıkmıştı. Enstitülü kıza gelince, konuk olarak gelmişti, sürekli kalmayacaktı. Küçük kentimiz bir anda bambaşka oluvermişti. En önemli bayanlarımız, iki general karısıyla bir albay karısıydı bunlar. Başta olmak üzere bütün kent hemen ayağa kalkmış, onu övmeye, neşelendirmek için birbirleriyle yarışmaya başladı. Baloların, pikniklerin kraliçesiydi. Bir takım mürebbiyelerin yararına bir temsil bile verildi. Bense karışmıyordum bunlara, içip eğleniyordum. Tam o sıra öyle bir kepazelik yaptım ki kent çalkalandı. Bir keresinde Yarbay'ın evinde yukarıdan aşağı süzmüştü beni, gitmemiştim yanına. Onunla tanışmayı önemsemiyormuşum gibi bir tavır takınmıştım. Aradan hayli zaman geçtikten sonra gene bir akşam toplantısında yaklaştım yanına, konuşmaya başladım. Zoraki baktı yüzüme, beni küçümser gibi dudaklarını buruşturdu. Dur hele, bırakmam bunu yanında senin diye geçirdim içimden. Kötülük içime işlemişti o zamanlar, kendim de farkındaydım bunun. Çoğunlukla pek katı yürekli davranıyordum. Önemli olan Katenka'nın masum bir enstitülü kız değil de, karakter sahibi, gururlu, gerçekten erdemli, en önemlisi de zeki, okumuş bir kız olması, bende ise bu özelliklerden hiçbirinin bulunmamasıydı. Ona evlenme teklif etmek niyetinde olduğumu sanıyorsun, değil mi? Aklımın ucundan bile geçirmedim böyle bir şeyi. Böylesine yakışıklı bir gençken bana dikkat etmiyor diye düpedüz öç almak istiyordum ondan. Öte yandan gürültülü, içkili eğlencelerime ara verdiğim de yoktu. Sonunda 3 gün hapsetti beni Yarbay. İşte bu sırada da babam 6.000 ruble yolladı bana. Karşılık olarak ben de ona artık ondan alacağım olmadığını, yani hesabımızın bittiğini bildiren resmi bir kağıt yolladım. O zamanlar bir şeye aklımın erdiği yoktu. Doğrusunu söyleyeyim, buraya gelmeden önce, hatta şu son günlerde, belki bugüne dek, babamla aramızdaki mal mülk çatışmasından hiçbir şey anlamıyordum. Neyse bırak şimdi, bunları sonra konuşuruz. 6.000'i aldıktan hemen sonra bir arkadaşımdan beni pek ilgilendiren bir mektup geldi. Yukarısı bizim Yarbay'dan pek memnun değilmiş, bazı yolsuzluklardan kuşkulanıyorlarmış. Anlayacağın, düşmanları arkasından kuyusunu kazıyormuş. Kısa bir zaman sonra tümen komutanı gelip iyice bir haşladı onu. Arkasından istifa etmesi emri geldi. Bütün bunları ayrıntılarıyla anlatmayacağım sana. Gerçekten de vardı düşmanları. Kentte herkes yüz çevirmişti ondan. Ailesine de aynı soğukluk gösteriliyordu. İlk numaramı o zaman yaptım işte. Aramızdaki dostluk hiç bozulmayan Agafya Ivanovna ile karşılaştım bir gün. Babanın hesaplarında 4.500 ruble açık var dedim. Ne diyorsunuz? Ama geçenlerde general gelmişti. Bütün hesaplar tamamdı o zaman. O zaman tamamdı ama şimdi tamam değil. Kızcağız çok korkmuştu. Korkutmayın beni Allah aşkına. Kimden duydunuz? Üzülmeyin dedim. Hiç kimseye söylemem. Bilirsiniz bu konuda mezar gibiyimdir. Yalnız ne olur ne olmaz diyerek bir şey söylemek istiyorum size. Babanızdan 4.500 rubleyi istediklerinde parası olmadığı için veremeyecek kuşkusuz. O zaman doğru mahkemeye. Sonra da bu ihtiyar çağında nefer olarak sürgüne yollarlar onu sanırım. İyisi mi parayı istemeye geldiklerinde Katerina Ivanovna'yı gizli olarak bana yollayın. Babamdan para aldım, belki 4000 rubleyi ayaklarının dibine atarım, sırrımızı da ömrüm boyunca saklarım. Ah, ne alçak bir insansınız diye bağırdı. Aynen böyle söylediydi. Ne kötü ruhlu, adi bir insansınız. Böyle bir şeyi nasıl alabiliyorsunuz ağzınıza? Büyük bir öfke içinde uzaklaştı yanımdan. Sırrınızı ömrüm boyunca saklayacağım diye seslendim arkasından. Şunu önceden söyleyeyim ki bu iki karı, yani Agafya ile teyzesi, bu işte melekler gibi hareket ettiler. O burnu Kaf Dağı'nda Katya'yı ise yürekten seviyorlar, onun karşısında küçülüyorlardı, hizmetçilik ediyorlardı ona. Ama Agafya durumu, yani konuşmamızı gidip olduğu gibi anlatmaz mı? Sonra hepsini öğrendim bunların. Saklamamıştı Agafya, benim istediğim de buydu zaten. O sırada yeni bir binbaşı taburu devralmaya geldi. İşlemler henüz bitmemişti ki, yaşlı yarbay birden hastalandı, yatağından kalkacak durumu yoktu, 2 gün evinden çıkmadı, kasayı da teslim etmedi. Doktorumuz Kravchenko o ara gerçekten hasta olduğunu söylüyordu. Ne var ki, eskiden beri gizli olarak bildiğim bir şey vardı. Kasadaki para her denetlemeden sonra bir zaman için ortadan kayboluyordu. Üstelik 4 yıldan beri böyleydi bu. Yarbay son derece dürüst bir insan olan kentimizin tüccarlarından Trifonov'a vererek parayı işletiyordu. Sakallı, altın çerçeveli gözlük kullanan yaşlı bir duldu Trifonov. Parayı alıp panayıra gider, işlerini çevirir, dönüşte de doğru yarbaya gelir, parayı tam olarak verirdi. Parayla birlikte panayırdan alınan armağanlar, ayrıca paranın faizi de gelirdi kuşkusuz. Yalnız bu keresinde, bütün bunları o zaman bir rastlantı sonucu öğrendim. Trifonov'un ahlaksızlıkta eşi görülmemiş, salyaları akan biricik varisi yetişkin oğlu anlattı bana. Evet, bu keresinde Trifonov panayır dönüşünde parayı geri getirmemişti. Yarbay ona koştu. Trifonov'un yanıtı, sizden hiçbir şey almadım ben, alamam da zaten. Bizim yarbay arpacık kumrusu gibi oturmuş düşünüyordu evde. Başına havlu sardı, 3 kadın durmadan başının tepesine buz koyuyorlardı. Birden haberci er çıka geldi, elinde de imza defteriyle bir emir. Kasayı hemen 2 saat içinde teslim edin. Deftere imzasını attı yarbay. Sonra gördüm bu imzayı. Ayağa kalktı, resmi giysisini giyeceğini söyleyerek yatak odasına koştu. Çiftesini aldı, doldurdu. Namluya bir mermi sürdü. Sağ ayağından çizmesini çıkardı. Namluyu göğsüne dayadı. Ayağıyla tetiği arıyordu. Agafya kuşkulanmıştı. Son karşılaşmamızda söylediğim sözler aklından çıkmıyordu. Sessizce babasının bulunduğu odanın kapısına yaklaşıp tam zamanında anahtar deliğinden baktı. Birden içeri daldı, arkadan babasının üzerine atılıp kucakladı. Tüfek patlamış, mermi tavanı delip çıkmıştı. Yaralanan yoktu. Ötekiler yetiştiler, yarbayı tuttular, tüfeği aldılar elinden, canına kıymasına izin vermediler. Bütün bunları ayrıntılarıyla sonra öğrendim. Evdeydim, hava kararmıştı. Giyinmiş, taranmış, mendilime lavanta sürmüş, şapkamı elime almış, tam çıkıyordum ki kapı açıldı, Katerina Ivanovna daldı içeri. Bazen insan aklının ermediği şeyler olur. O akşam bana gelirken hiç kimse görmemişti onu sokakta. Bu sırrımız da aramızda kaldı. Çok yaşlı 2 dul memur karısının evinde oturuyordum. Bu 2 kadın pek sayıyorlardı beni, hizmetimi de onlar görüyorlardı. Bir dediğimi 2 etmezlerdi. Benim uyarmam üzerine ağızlarını açıp bir şey söylemediler. Her şeyi hemen anlamıştım elbette. İçeri girip kapının yanında durdu. Gözlerimin içine bakıyordu. Siyah gözlerinde bir kararlılık, hatta küstahlık vardı. Ama dudaklarının çevresindeki kararsızlık gözümden kaçmamıştı. Ablam, ayağınıza gelip para istersem, bana 4500 ruble vereceğinizi söyledi. İşte geldim, verin parayı. Dayanamadı, tıkandı, ürktü, sesi kısıldı, dudakları titriyordu. Alyoşka, dinliyor musun, uyuyor musun? Alyosha heyecan içinde, Mitya dedi, gerçeği olduğu gibi anlatacağına inanıyorum. Evet, olduğu gibi anlatacağım gerçeği. Bir kere başladıktan sonra gözüm bir şey görmez artık. Her şeyi olduğu gibi anlatacağım. Karamazovça duygular doldurmuştu içimi ilk anda. Günün birinde bir kırkayak sokmuştu beni kardeşçim, 2 hafta ateşler içinde yatmıştım. İşte tam o anda birden yüreğimi bir kırkayak soktu gibi geldi bana. Ne demek istediğimi anlıyorsun sanırım. Zararlı bir böcek yani. Tepeden tırnağa süzdüm onu bir. Gördün mü onu hiç? Gerçekten çok güzeldir. Ama o anda bambaşka bir güzeldi. Soylu, yüce bir güzellikti bu. Onun soyluluğunun karşısında adi bir tahta kurusundan başka bir şey değildim ben. İşte bu soylu, babası için kendisini feda eden kız tüm olarak bedeniyle, ruhuyla bir alçağın emrindeydi. Tutsağıydı onun. Açık söyleyeceğim sana. Bu düşünce, kırkayak düşüncesi, beni bayıltacak kadar sarsmıştı içimi. Artık kararsızlık olamazdı elbette. Yüreğim hiç sızlamadan, hiç acımadan bir tahta kurusu, zehirli bir dev örümcek gibi davranmalıydım. Soluk almakta bile güçlük çekiyordum. Dinle beni. Her şeyi soylu bir biçimde bitirmiş olmak, durumu hiç kimsenin öğrenmesine fırsat vermemek için ertesi gün onu istemeye gidebilirdim elbette. Çünkü her nedenle iğrenç tutkuları olan bir insansam da dürüstümdür. İşte tam o anda bir ses şöyle fısıldadı kulağıma. Ya sen yarın onu istemeye gittiğinde bu kız hoş geldiniz demeye bile yanına çıkmaz, kapıcısına seni yaka paça dışarı atmalarını söylerse? Git istediğine söyle, korkmuyorum senden diye bağırırsa arkadan. Kıza baktım, haklıydı bu ses. Gerçekten de olabilirdi bu. Hatta kesin kez olacaktı. Tekmeyle kovdururdu beni, yüzünden belliydi. Öfkem kabarmıştı. Ona iğrenç, çirkin, domuzuna bir oyun oynamak geldi içimden. Yüzüne alaylı alaylı bakıp karşımda öyle dururken, ancak dalaverici tüccarların takınabilecekleri bir tavırla şöyle demeliydim. 4.000 rublemi, şaşırdınız mı siz? Şaka etmiştim. Pek çabuk inanıvermişsiniz buna sayın bayan. 200 olsa hadi neyse, seve seve verirdim. Ama 4.000 ruble bu, dile kolay. Boşuna rahatsız olmuşsunuz. Görüyorsun ya, her şeyi kaybedebilirdim, çıkıp giderdi. Ama öcümü almış olurdum. Sonra ömrümce pişmanlık duyardım belki, dövünürdüm. Ama o anda öcümü alayım yeterdi bana. İnanır mısın, hiçbir kadına böyle bir anda bu denli nefret duymamışımdır. Bak işte haç çıkartıyorum. 3-5 saniye müthiş bir nefretle baktım ona. Aşka, çılgınca bir aşka varmaya kıl payı kalan bir nefretti bu. Pencerenin yanına gittim. Alnımı buz tutmuş cama dayadım. Anımsıyorum, soğuk cam ateş gibi yaktı alnımı. Heyecanlanmadım hemen. Uzun süre durmadım öyle. Döndüm, masaya gittim. Çekmeceyi açtım. %5 faizli hamiline ödenecek 5.000 rublelik çeki aldım. Fransızca sözlüğün içinde saklıyordum onu. Hiçbir şey söylemeden ona gösterdim, katlayıp verdim. Kapıyı kendim açtım, yarı belime kadar eğilerek saygıyla selamladım onu. İnan buna. Bütün bedeni ürperdi, bir an gözlerimin içine baktı, yüzü kireç gibi olmuştu. Birden o da hiçbir şey söylemeden, heyecanlanarak değil de yumuşak, sakin bir tavırla öne eğildi, doğrudan ayaklarıma kapandı. Enstitülü kızlarınkine hiç benzemiyordu bu davranışı. Bir Rus köylü kadını gibi alnını yere koymuştu. Sonra aceleyle ayağa kalktı, koşup gitti. Kılıcım belimdeydi. Çıkardım, nedense o anda öldürmek istiyordum kendimi. Bunun için istediğimi bilmiyorum. Böyle bir şey yapsaydım büyük aptallık olurdu kuşkusuz. Heyecandan, duygululuktan istemiş olmalıyım bunu. Kişinin bazı duygulu anlarında kendini öldürebileceğini anlayabiliyor musun? Ama öldürmedim kendimi, yalnızca öptüm kılıcımı, gene kınına koydum. Bunu sana anlatmasam da olurdu ya. Hem sanırım içimdeki bütün bu çatışmaları şimdi sana anlatırken kendimi övmek için olayları biraz abarttım bile. Ama olsun varsın, ne olursa olsun, kişioğlunun içindeki şeytanların Allah cezasını versin. Katerina Ivanovna olayı bu kadar işte. Demek şimdi bir Ivan, bir de sen biliyorsunuz onu, başka bilen yok. Dmitri Fyodorovich ayağa kalktı, heyecan içinde bir iki adım yürüdü, mendilini çıkarıp alnında biriken teri sildi, sonra gene oturdu. Ama eski yerine değil, karşı duvarın dibindeki sıraya oturmuştu. Öyle ki onu görebilmek için Alyosha yön değiştirmek zorunda kaldı. 5. Ateşli bir kalbin itirafları, baş aşağı. Şimdi dedi Alyosha, bu işin birinci yarısını biliyorum. Birinci yarıyı anlıyorsun, bir dramdır bu. Orada geçen bir dram. İkinci yarı ise burada tamamlanacak bir trajedidir. Alyosha, ikinci yarıdan bir şey anlamadım henüz dedi. Ya ben anlıyor muyum ki? Dur Dmitri, önemli bir nokta var burada. Nişanlısısın değil mi? Söyle, hala nişanlısın. Hemen nişanlanmadım. Aradan 3 ay geçtikten sonra nişanlandık. Ertesi gün kendi kendime, fırsatı kaçırdım, her şey bitti artık diyordum. Katerina Ivanovna'yı istemeye gitmemin beni küçültücü bir davranış olacağı inancındaydım. Kentimizde kaldığı 6 hafta ondan da hiç ses çıkmadı. Bir kereyi saymıyorum. Bana gelişinin ertesi günü oda hizmetçileri kadın sessizce odama geldi. Hiçbir şey söylemeden bir zarf uzattı. Zarfın üzerinde benim adım yazılıydı. Açtım, 5.000 rublelik çekin üstü çıktı içinden. 4.500 ruble gerekliydi. Çeki 200 küsur ruble eksiğine bozmuşlardı. Geçmiş gün pek hatırımda kalmadı ya, bana da 260 ruble kadar bir şey yollamıştı. Zarfta yalnızca para vardı. Ne bir pusula ne bir açıklama. Zarfın içinde ya da dışında kurşun kalemle yapılmış bir işaret var mı diye baktım. En küçük bir işaret yoktu. Ne yaparsın, geri gelen bu parayla içtim ben de. Öyle ki yeni gelen binbaşı sonunda beni uyarmak zorunda kaldı. Yarbay tam olarak teslim etmişti kasayı. Herkes şaşmıştı buna. Çünkü paranın tam olduğunu hiç kimse tahmin etmiyordu. Katerina Ivanovna'nın babası parayı verir vermez iyice hastalanıp yatağa düştü, 3 hafta yattı, sonra birden ağırlaştı, 5 gün içinde öldü. Emekliye ayrılma işlemi henüz tamamlanmadığı için askeri törenle kaldırıldı. Katerina Ivanovna babasını toprağa verdikten 10 gün sonra ablasıyla teyzesini de alıp Moskova'ya gitti. Yola çıktıkları gün hiç görmedim onları, yolcu etmeye de gitmedim. Küçük bir zarf geldi bana. Kenarları dantel gibi süslü, mavi bir kağıtçık çıktı içinden. Üzerinde kurşun kalemle yazılmış sadece bir satır vardı. Size yazacağım, bekleyin, K. Hepsi bu kadar işte.